Selamlar. Sabancı topluluğu çatısı altında yürütülmekte olan X-Lab gelişim programı kapsamında bir araya geldiğiniz podcast kanalımızın ikinci sezonuna hoş geldiniz. Resmen alkışlar kulağımda çınladı diyebilirim. Ben de çok özlemişim yeniden X-Lab kanalında. Burada sizlerle buluşuyor olduğumuz için çok çok mutluyuz. İlk bölümde, daha doğrusu bu ikinci sezonun tanıtım bölümünde sürecin nasıl bir akışı olduğundan sizlere bahsettim. O yüzden şu anda bu kısımda onunla çok fazla girmek istemiyorum. İki tane de harika konuğum var. Eğer bu konuyla ilgili bilgi eksikliklerin varsa hemen tanıtım bölümüne gidip oradan bu açıyı kapatabilirsin. Burada da sürecin önemli aktörlerinden Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi olan Kemal Kılıç ve kurumlara kurum içi girişimcilik ve inovasyon süreçlerinde rehberlik yaparak yeni işlerin hayata geçirilmesini sağlayan Going kurucusu Yavuz Çingitaş bizimle. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk. Teşekkürler Atakan. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim abi. Teşekkürler. Hocam siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim Atakan. Merhaba Yavuz.
Merhaba Kemal, selam.
Zaten katılımcılarımız süreç boyunca sık sık sizlerle, bizlerle bir araya gelecekler. Çok daha yakından birbirimizi tanıyacağız. Ama biliyorsunuz bir yandan da dışarıya da açık olan bir kanal ve kanalın yaygınlaşmasıyla ilgili faaliyetler de yürütüyoruz. Dışarıdan dinleyen pek çok kişi için de girişimcilik de, inovatif yaklaşımlarla, kurum içi girişimcilik de, yeni iş modelleriyle ilgili oldukça doyurucu ve besleyici bir kanal. O yüzden sizden bir rica etsem, herkes için, bütün dinleyiciler için bir kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Hocam isterseniz sizinle başlayalım.
Ben Kemal Kılıç, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Verdiği derslerde, yaptığı endüstriyel eğitimlerde, projelerde, araştırmalarda, danışmanlık yaptığı tezlerde, kısaca çok uzun zamandır hemen hemen hep insan nasıl öğreniyor, nasıl karar veriyor, makineler nasıl öğreniyor, nasıl karar veriyor soruları peşinde koşan, bir sürede koşmayı düşünen birisiyim. Bunun peşinde koşarken birileri de benim bunun peşinde koşmam için para veriyor olmasından da açıkçası mutluyum. Hayatı seviyorum, kedileri seviyorum. Değişmeyi, farklılaşmayı seviyorum. Yoğunlaşmayı da seviyorum. Her şeye değeri kendinin verdiğini düşünüyorum. Herkesin değer verdiği şeylerin de en az benim değer verdiğim şeyler kadar değerli olduğunu düşünüyorum. Özünde bu bir karardır. Benim kararlarım benim, ötekilerin kararlarının da ötekisinin değerlisi. Neye değer vermeyi tercih ediyorsam ona değer verdiğimi düşündüğüm için, neyi yaşıyorsam kendi tercihlerimin sonucunu yaşıyorum. Bu yüzden de neyi tercih edip neyi tercih etmediğimi doğru belirlemenin doğrudan benim sorumluluğumda olduğunu düşünüyorum. Bir de insanların aslında kimseye kızmadığını, daha doğrusu kızamayacağını, kızgınlığın kendi beyninin bir kısmının diğer kısmıyla yaşadığı gerilim olduğunu, yani sadece kendine kızarabildiğine inanıyorum. Buna inanmak için de sanki bilgiye dayanan yeterli nedenlerim var diye düşünüyorum. Hani diyorlar ya, yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ben bu kadar.
Kemal harika anlattı kendini. O kadar güzel cümleler kurdu ki benimki biraz daha düz bir anlatım olacak zannediyorum. Ben kurumsal yaşamda yaklaşık olarak bir 10 yıl geçirdim. Bu 10 yılın ilk 5 yılını Borusan Holding'e bağlı Borusan Otomotiv'de BMW tarafında pazarlama göreviyle sürdürdüm. Daha sonra Bridgestone ve Lassa lastiklerin üreticisi olan Brisa, yani bir Sabancı ailesinin üyesi olan Brisa'da 5 yıl kadar çalıştım. Ben de eski bir Sabancılıyım aslında, bütün bu kaydı dinleyen arkadaşlarım gibi. Eski bir Sabancılıyım daha doğrusu. Buradaki zamanımın içinde de önce dijital pazarlama, daha sonra kurumsal girişimcilik ve inovasyon departmanlarında çalışma şansım oldu. Sabancı Holding genelindeki ilk inovasyon takımını kurma şansım oldu. Bu benim için oldukça değerli zamanlardı ve kurum içi girişimciliği, Brisa gibi bir kültürün içinde deneyimlemek, orada denemeler yapmak, öğrenimler kazanmak benim için harikaydı. Ve kurum içi girişimciliği de zaten ben öyle tanımlıyorum. İlerleyen zamanlarda bunu çokça konuşuyor olacağız da. Sonrasında 7 yıl önce, 10 yıllık kurumsal yaşamdan sonra Going'i kurma şansım oldu. Biraz önce Atakan çok güzel bahsetti Going'den. Fakat Going danışmanlığın yanında bir yandan yeni ürünler de çıkartıyor. Dolayısıyla bu 7 yıllık girişimcilik serüvenimin içinde de 5 tane farklı girişime imza atma şansım oldu. Benim en fazla yapmaktan hoşlandığım şey, benim de çok sormayı sevdiğim sorulardan bir tanesi bu Atakan. Bu hayatta yapmaktan en fazla hoşlandığınız şey nedir sorusunun cevabı. Bunu her zaman ben bir ekleme yapıyorum, aile hariç diye. Çünkü aileyle geçirilen zaman gerçekten çok değerli bir zaman. Ama ben de ürettiğimiz değeri tekrar yeni değerler yaratmak için kullanmayı çok seviyorum. Yani yarattığımız değeri orada bırakmak hoşuma gitmiyor. Mümkün olduğu kadar ondan yeni değerler, farklı insanlara, farklı problemlere çözümler yaratabilmek beni çok mutlu ediyor. Zaten süreç boyunca hem webinarlarda hem de girişimciye dönüşün içindeki videolarda bolca bana maruz kalacaksınız.
Evet, valla iki tane çok önemli şey var söyledikleriniz içerisinde. Yani tamamı önemli ama sondan gideyim, hemen Yavuz'un söylediği o farklı değerleri yaratma kısmı, o değerin böyle havada kalmaması ve başka bir şeylere dönüşüyor olması. Bir de Kemal Hocam'ın değişime adapte olmak, değişime açık olmak, kendi kararlarını veriyor olmak, bunun sorumluluğunu üstleniyor olmak, bunu ben yaptım diyebilmek gerçekten çok önemli, değerli şeyler. Aynı zamanda X-Lab sürecinin de bence geçen sene bunu yaşadık ilk turda oldukça içerisinde bulunan ve son derece de anlamlı olan bölümlerinden bir tanesi. Burada da katılımcılarımız gerçekten bir değer yarattıklarını, sürecin sonuna geldiklerinde her birisi birebir gözlemleme fırsatı oldu. Eminim ki bu sene de aynısı olacak ve kendi kararlarını vererek kendi yolculuklarının içerisinde bulunacaklar. O yüzden çok çok değerli. Ve tabii ki yeniden konuya da bağlayayım konuşmaları. Bir inovatif zihin yapısı yaratmayla ilgili de temel bir amaç var aslında X-Lab içerisinde. Bu inovatif zihin yapısını sürekli pek çok mecrada konuşuyoruz, görüyoruz, okuyoruz, dinliyoruz. Bu sürecin içerisinde de sıklıkla konuşacağız ama maalesef bazı şeyler biraz içi boş olarak kullanılabiliyor. O yüzden biz burada çok net bir şekilde bazı şeyleri ortaya koyalım istiyorum. İnovatif zihin yapısı denilince bundan ne anlamalıyız ve bu zihin yapısını kazanmak ve uygulamak için de neler yapmalıyız diye yeniden size bir soru yönelteyim. Hocam isterseniz tekrar sizden başlayabiliriz.
Teşekkürler Atakan. Şimdi ben inovasyon, hatta girişimcilik aslında temelde büyük bir şemsiyenin altında değerlendiriyorum bu kavramları. Belirsizlik altında karar verme kavramı olarak adlandırıyorum. Yeni bir fikrin hayata geçirilmesi, rutinin yani bildiğimizin dışında olanın keşfi. Keşfetmek bizim iş hayatında daha sık yapmış olduğumuz icra etmekten farklı bir süreçtir. Hani deniliyor ya, farklı bir hayvandır. Keşfetmek farklı yöntemler ve farklı bir davranış biçimi, farklı bakış açısını gerektiriyor icra etmekten. Eğitim videolarında aslında bir dualiteden çok fazla üzerinde duracağım. Yoğunlaşma ve farklılaşma dualitesinden. Belki burada kısaca bir bahsedeyim. Bir şeyleri öğrenebilmek, daha iyi yapmak için yoğunlaşmamız, tekrar tekrar ve tekrarla mükemmel hale getirmemiz gerekiyor. Yani yoğunlaşmayı metaforik olarak küretle kuyu kazmaya benzetebiliriz. Dibe indikçe yüzeyi kaybederiz, ışığı kaybederiz. Dünyamız o çukurdan ibaret olur. En değerlimiz olur o çukur. Giderek daha iyi kazarız zaman içerisinde. Ama hayat çok daha büyük. Bunun için de farklılaşmak ve o farklılaştığımız yenide mükemmelleşmek için yoğunlaşmamız gerekiyor. Aslına bakarsanız yani bu dualite birbirinin alternatifi değil, yoğunlaşma ve farklılaşma. Birbirinin besleyen, tümleyen kavramlar. İcra etmek dediğimiz şey bildiğimizi mükemmel bir şekilde yapmak. İyi icra hatasız olur. Öte yandan farklılaşmak, keşfetmek. Yani bilinmeyenin öğrenilmesi. Bildiğimiz kadarıyla da öğrenmenin tek yolu hata yapmak. Zaten hata yapmıyorsak bildiğimizi tekrarlamış oluruz çünkü. Bu yüzden de program boyunca katılımcı arkadaşların içselleştirmesini bekleyeceğimiz bu iki inovasyon pratiği, yani tasarım odaklı düşünme ve yalın girişim pratikleri, doğal olarak hata yap, hızlı yap prensibinin üzerine oturuyorlar. Bunun nasıl başarılacağına yönelik çerçeve sunuyorlar ve araçlar, yöntemler öneriyorlar. İnovatif zihin yapısı dediğin zihin yapısına dönecek olursam bu kavramsallaştırmadan sonra, temelde bu yeniye açık olmayı, farklılaşmaktan korkmamayı, soru sormayı, o sorulara cevap vermekten kaçmamayı, bunun sorumluluğunu almayı, şimdiye kadar bilmediğini, yanılmayı, hata yapmayı, kucaklamayı gerektiren inovatif zihin yapısı esnek olmayı da gerektiriyor. Çünkü bildiğimle, tekrarlarımla değer verdiğim şeyi yıkıp yeniye açık olmamı gerektiriyor. Karanlık bir odada yolumu bulmamı, yani korkmadan adım atmamı, denememi gerektiriyor. Demin konuştuğum gibi yani esneklik, yeniye açık olmak, bunların hepsi bu bahsettiğim inovatif zihin yapısının bileşenleri olduğunu düşünüyorum. Cesur olmayı gerektiriyor. Çünkü bildiğimi inkar edip bir anlamda yeniye yelken açmayı, keşfetmeyi, macerayı gerektiriyor.
Süpersiniz hocam. Yavuz, sen neler söylemek istersin?
İnovatif zihin yapısını ben de farklı bir kısımdan ele alayım Kemal'in söylediklerine göre. Ve yine tabii ki ortak noktada buluşacağız. Ben de inovatif zihin yapısını probleme odaklanmak, olağan olanı sorgulamak ve problemlere, ihtiyaçlara odaklı yeni çözümler tasarlamak olarak aslında söyleyebilirim. Dolayısıyla eğer bir birey inovatif bir zihin yapısına sahip olmak istiyorsa önce problemlere odaklanarak başlaması gerekiyor. Problemleri gözlemleyerek başlaması gerekiyor ve onları anlamak için çaba sarf etmesi gerekiyor. Çünkü hep benim de gözlemlediğim ve girişimcilerde de ortak bir özellik olarak fark ettiğim şey, bazıları problemleri görüyor, diğerleri de problemleri görüyor. Fakat o diğerleri dediğimiz kişiler problemleri alıp onları çözmek için savaşıyorlar. Ortaya bir çözüm, ortaya bir girişim, ortaya bir inovatif çözüm ortaya koyanlarla koymayanlar arasındaki en temel fark da bu. Herkes problemleri görmesine rağmen bazıları çözmek için savaşıyor. Dolayısıyla problemlere odaklanmak, problemlere odaklanırken de beynimizi beslemek burada çok önemli şeylerden bir tanesi. Yani ne demek? Probleme odaklandım ben, problemler gördüm, şahane, çok güzel, hemen alayım bu problemi gideyim mi? Yoksa problem üzerine biraz daha derinleşeyim mi? Einstein'ın çok güzel de bir sözü var. Diyor ki bir çözüm yaratmak istiyorsam önce 55 dakika probleme odaklanırım, sadece 5 dakikasında çözüme odaklanırım diyor. İşte aslında bizim de genel olarak o inovatif zihin yapısına sahip olabilmek için probleme odaklanmak, problemle ilgili deneyimler yaşamak, o yaşadığımız deneyimleri anlamaya çalışmak, anlamlandırmaya çalışmak. İşte mesela Brisa'dan bir örnek de vermek istiyorum. Brisa'da çalışırken problemlere odaklandığımız sıralarda, özellikle bayi içi müşteri deneyimi değiştirmeye çalıştığımız sıralarda, 2 gün boyunca ben lastik sökme takma mekanikeri olarak çalıştım. Bunu yapmamdaki amaç oradaki mekanikerlerin nasıl bir deneyim yaşadığını anlamaya çalışmaktı. Sonra onlarla gittim, konuştum, anlamaya çalıştım ve onları uzaktan gözlemledim. İşte bütün bunlar ne oldu? Probleme odaklandım ama hem birinci elden deneyimledim, hem gittim onlarla konuştum, hem o konuşmamın sonucunda onları izleyerek de anlamaya çalıştım. Aynısını satış için de yaptım. Şunu fark ettim, mesela lastik sektörü için konuşacak olursak. Müşteri geldiğinde bırakın hangi marka, hangi ebatta lastiği olduğunu, markasını dahi bilmiyor. İşte bunu eğer satışta çalışmasaydım, satışta çalışan arkadaşlarımızla konuşmasaydım, birinci elden deneyimlemeseydim bunu farkına varamayacaktım. O yüzden problemlere odaklanmak en önemli birinci adımlardan bir tanesi. İkincisi olağan olanı sorgulamak. Biz artık çok alıştığımız bazı şeyleri kabul etme eğiliminde oluyoruz. Ne demek? En basit bir örnek. Masa düz bir yapıdır, 4 tane bacağı olur. Bu bizim olağan olarak kabul ettiğimiz bir şey. Masa için aslında standart bir masa gözümüzde canlandığında bu şekilde canlanıyor. Peki masanın ayağı olmasa acaba ne olurdu? Ya da masa illa düz bir yüzey mi olmak zorundaydı? Ya da hep sabit mi olmak zorundaydı gibi olan olanı gün içinde ya da hayatımızda da sorguladığımızda hem o problemleri bulabilmek hem de çözümlere doğru giden yolda bizi çok fazlaca besliyor. Üçüncü ve son o inovatif zihin yapısını destekleyen şey de çözüm ortaya koyduktan sonra o çözümü doğrulamak, kullanıcı üzerinde doğrulamak. Ve başka bir örnek vereyim. Başka girişimim Alle Hamile, bir hamilelik platformu ve hamilenin hafta hafta o hamilelik sürecini takip etmesini sağlıyor. Çözümü doğrulama aşamasında onlarla çok fazla konuşmalar yapıp onlardan o kadar çok fazla şey öğrendik ki uygulamayı artık hayata geçirdikten sonra neredeyse hiç reklam vermeden 110 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşabildik. O da neydi aslında? Neden böyle oldu? İhtiyaçların ürününü ve çözümünü tasarlamaktı. Ama bunu onlar üzerinde deneyerek yaptık. Onlardan geri bildirim alarak yaptık. Yani eğer siz hamilelik üzerine bir uygulama yapıp ya bir fikir ortaya koyup sonra o fikri gidip işte 20 yaşındaki erkeklere anlatırsanız bunun hiçbir anlamı olmaz. Dolayısıyla çözümü doğrularken de hedeflediğiniz müşteri, empati kurduğunuz kullanıcı ya da müşteri üzerinde o çözümü tekrar doğrulayarak o doğrulamayı aldıktan sonra o inovatif çözümü hayata geçirmeniz gerekiyor. Yani kısaca probleme odaklanmak, olağan olanı sorgulamak ve ortaya koyduğumuz çözümü en başta empati kurduğumuz kullanıcılarla tekrar test etmek gerekiyor. Ve bu inovatif zihin yapısının sonucunda da aslında şu iki sorunun eğer sahip olursa birey bu inovatif zihin yapısına şu iki sorunun cevabını da aslında bulmuş oluyor. Fikrim yok, nasıl bulurum? Fikrim var, peki şimdi ne yapacağım sorularını. Zaten biz de bu süreç boyunca bu iki sorunun cevabını tüm katılımcılara yetkinlik olarak geçirmeyi amaçlıyoruz.
Ben Yavuz'un söylediğine burada bir ek yapmak istiyorum. Daha doğrusu hani şeyin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Özellikle üçüncü söylediği şey doğrulamak meselesi. Gerçekten inovatif zihin yapısına sahip olan kişi her şeyin kendi varsayımı olduğunu içselleştirmiş kişidir. Yani her şey benim varsayımımdır. Sabah kalkarım akşama kadar bu varsayımlarımı doğrulamam gerekir. Ve bu doğrulamayı da kendime sorarak değil, söylediğim cümleleri kendimden doğrulamamın anlamı yoktur. Sahada kullanıcılarla veya müşterilerle yapmak zorunluluğum vardır. Bu inovasyonun da girişimciliğin de her aşamasında geçerli olan bir şeydir. Yani daha problemin anlaşılması, problemin tanımlanması, müşterilerin kim olduğunun belirlenmesi, nasıl bir şekilde çözülmesi gerektiği, o çözülme sürecinde nelerin alternatif olabileceği, bunların hepsi aklımıza gelen her şey varsayımlarımız. Ve bunların hepsinin sahada doğrulanması gerekir. Bir kez daha aynı şeyi tekrarlasak, ne kadar çok tekrarlasak o kadar iyidir diyeceğim şey. Bu bir farklı bir bakış açısıdır aslında bakarsanız. Bu bakış açısında şöyle bir yan da vardır. Her şey varsayımındır demek bir alçak gönüllülüğü de gerektiriyor. Çünkü şimdiye kadar bildiğim doğru olduğundan emin oldum. Çünkü beyin her zaman kendisinin bildiğinin doğru olduğundan emin olur. Her şeyin yanlış olabileceğine dair bir şüpheyi de yanında barındırmayı gerekir.
Harika söyledin Kemal. Ben de tekrar senin söylediğin üstüne bir daha ekleyeyim. Ben de tekrar söyleyeceğim, vurgulayalım dedik ya. Gerçekten öyle. Gelip bize şunu sormayın yani. Bu fikir iyi mi? Ya da bu fikir kötü mü? Hiç fikrimiz yok. Bilmiyoruz yani iyi mi kötü mü? Bunu ancak sizin kullanıcınız, sizin o problemi çözdüğünüz bireyler, gruplar, insanlar, kimse artık onlar. Onlar ancak bunu söyleyebilir. Dolayısıyla biz bunun cevabını size veremeyiz.
Kesinlikle. Hatta ben de ufak bir ek yapayım. Bizim Goyen'de bazen işte şirket içerisinde yaptığımız, herkes bir konuyu çalışıp geliyor ve birbirimize anlatıyoruz gibi bir şey var. Yavuz, bugün sen de hatırlarsın, tam bu konudan bahsettik. Hatta bunun teknik olarak da merak edenler sunk cost fallacy olarak bunu araştırabilirler. Beynimiz bir şeyin bazen doğru olduğuna o kadar çok inanıyor ve güveniyor ki farklı bir fikre kendisini kapatıyor. Çünkü bununla ilgili daha fazla bir enerji harcamak istemiyor. Kolay olanı tercih ediyor gibi bir durum var. Bunu kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Özellikle bu zihin yapısını kazanabilmek istiyorsak.
Kesinlikle. Hatta hep şey diyoruz ya Atakan, fikre aşık olmayın, probleme aşık olun diyoruz. O da tam yeriydi galiba bunu söylemenin.
Aynen. Aynen öyle. Tam arkasından aslında o gelecekti. Muhtemelen bunu yaklaşık 1.212.000 defa falan duyacaksınız.
Duyacaklar, evet.
İçerisinde. Hemen burayı özetleyecek olursak, yani bu iş masa başında olmuyor. İşin sencesi, bencesi yok. İyi bir inovatör olmak gerekiyor ve iyi inovatörlerin de aslında şöyle bir özelliği yok. Bir gün oturuyorum, ben haftada bir günü kendime ayırıyorum ve o gün içerisinde oturup düşünüyorum, bulutlara bakıyorum, çayımı kahvemi içiyorum falan gibi bir durum yok. Yavuz'un da söylediği gibi kendimizi beslememiz gerekiyor, problemlere bakıyor olmamız gerekiyor. Kemal Hocam'ın da dediği gibi bir an önce elimizi kirletmemiz gerekiyor, denememiz, yanılmamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Biz de bu programda aynı şeyi yapıyoruz. X-Lab'ın birinci turunda biz de pek çok şeyi denedik, yanıldık. Bizim kullanıcılarımız da bu programın katılımcılarıydı ve onlarla beraber harika bir deneyim elde ettik. Onların içgörülerini aldık, yorumlarını aldık ve bu seneki katılımcılara daha iyisini tasarladık ve sıradaki gelecek olan program içinde daha da iyisinin hazırlanacak olduğundan da eminiz. Şimdi buradan yola çıkarak aslında bu bölümün amacına da bir kere daha değinmek istiyorum. İstiyoruz ki bu bölüm sizin için bir guideline gibi olsun. Bir kural setini, sizin nelerin beklediğini biraz daha burada iyi bir şekilde anlayın. Nelere hazırlıklı olmanız gerekiyor, bunları bilin. Hem X-Lab katılımcılar için söylüyorum bunu, hem de bizi dışarıdan dinleyen girişimci adayları, inovasyonla ilgili kendisini geliştirmek isteyen kişiler varsa onlar için de söylüyorum. Dolayısıyla burada şimdi birazdan bazı akışları paylaşıyor olacağız. Geçen seneki deneyimlerimizden bu durum şöyle şöyle yaşandı. Lütfen bu konuda şöyle rahat olun, bu şekilde bir yol izleyin diye. Ama öncesinde olayın X-Lab katılımcıları adına net olması için içeride kullanılacak olan girişimciye dönüş adında bir platformumuz var, Goyin'e ait olan. Bir de Kemal hocamızın da burada bir eğitim içerikleri var. Bunların hepsi birbirini destekliyor. Bir yandan şu an dinlediğim gibi podcastler var, newsletterlar var, bilim önerileri var. Bunlara da bir kısaca değinelim. Ondan sonrasında geçen seneden gelen bazı yorumları da paylaşıp yavaş yavaş kapanışa doğru gidiyor olacağız. Yavuz, girişimciye dönüşü anlatmak ister misin?
Tabii ki, memnuniyetle Atakan. Teşekkür ederim. Girişimciye dönüş dijital bir platform. Zaten sürece girdiğiniz andan itibaren kullanıcı adı şifrelerinizi alarak sürecin en başından başlıyor olacaksınız. Ve geneline bakacak olursak girişimciye dönüşün, temelde deneyerek, yanılarak, adım adım yaparak sıfır noktasından yatırımcı sunumu dediğimiz aşamaya kadar sizi girişimci zihin yapısına, o inovatif zihin yapısına dönüştürecek platform olarak tanımlayabiliriz. Adım adım bir ürün veya hizmeti probleme odaklanıp, problemden başlayıp çözümü tasarlama, çözümü deneyimleme ve çözümün hatta yatırımcı sunumunu hazırlamaya kadarki sürecin tamamını adım adım dediğim gibi deneyerek yapacağınız bir süreç bekliyor sizi. Toplamda 13 adım var girişimciye dönüşte. Bunun içinde birçok deneme ve yanılma olacak. Özellikle bir inovasyonu, yeni bir fikri hayata geçirme süreci çok düzlemsel ilerlemiyor. Yani A noktasından B noktasına gidiş şeklinde olmuyor. A noktasından B noktasına belki gidiyorsunuz ama içinde çok farklı denemeler, geriye dönüşler, tekrar ilerlemeler, tekrar geriye dönüşler ve tekrar ilerlemeler de olmak üzere birçok deneme ve yanılma barındıran bir süreç bu. Ama sırasıyla hani bir 13 adıma bakacak olursak problemi bularak başlıyoruz. Önce hatta kendinizi tanıyorsunuz. Kendinizi tanıdıktan sonra problemi bularak başlıyoruz. Sonra problemi seçmekle devam ediyoruz. Çünkü neye göre seçeceğiz problemi, değil mi? Çevremizde bir sürü problem var ama hangisine odaklanmamız gerekiyor? Ona bakacağız. Çok güzel problemi seçtik. Ama bu problem kimin problemi kısmına daha sonra geçeceğiz. Persona kısmında. Bu neden önemli? Çünkü düşünün ki temiz suya erişim problemi ya da taze ve ucuz gıdaya erişim problemi diyelim ki. Bu problemi 3 farklı persona için düşündüğümüzde, örneğin çalışan bir kadın, emekli bir albay ve bir öğrenci olarak düşündüğümüzde, üçüne de farklı çözümler geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü her birinin temeldeki ihtiyaç ve problemi aynı olsa da personaların ihtiyaçları birbirinden farklı oluyor. Dolayısıyla personayı bulmak, onu anlamak önemli. Personayı oluşturduktan sonra onlarla gidip görüşmeler yapacağız. Yani gerçekten onların zihnindeki problem bizim zihnimizdeki problemle eşleşiyor mu? Biraz önce zaten bunu çok güzel söyledik. Hani fikre değil probleme aşık olmak dedik. İşte bunu müşteri üzerine doğrulamak dedik hatta, hatırlarsınız. Bize fikir sorarsanız hani onun cevabını biz veremeyiz dedik. İşte o kullanıcıdan, müşteriden gerçekten onun zihninde de bizim zihnimizdeki problemin aynısı var mı? Yoksa bizim düşündüğümüzün tam aksi mi düşünüyor? Biz burada hatta hep şöyle diyoruz. Müşteri genelde bize bir tokat atıyor. Neden? Çünkü bizim zihnimizdeki problem çoğunlukla onların zihninde olmuyor ya da farklı bir şekilde oluyor. Ya da aynısı oluyor ama önemsemedikleri bir problem oluyor. Dolayısıyla buna odaklanacağız. O problem ne? Müşteri kim? Yani kimin hangi problemi sorusunun cevabını buluyor olacağız. Sonrasında bir çözüm tasarlıyor olacağız. Artık çözüme geldik. Neden? Çünkü problemi biliyoruz. Kullanıcıyı biliyoruz. Demek ki bu kimin hangi problemini nasıl çözüyoruz? Yani çözüm kısmına geçme zamanı. Çözümü tasarlayacaksınız. Daha sonra çözümün bir iş modelini hayata geçireceksiniz. Tabii bütün videolarda biz adım adım size bunları anlatıyoruz. Yani video belirli bir yere kadar geliyor, sonra duruyor ve sizin aşağıdaki aracı yapmanızı istiyor. Tekrar yukarı çıkıp devam dediğinizde bir sonraki adıma kadar video tekrar anlatımı size yapıyor. Dolayısıyla biraz önce de dediğim gibi adım adım size yaptırarak ilerleten bir süreç var. Sonrasında müşteri deneyim haritasını çalışacaksınız ve artık bu çözümü denemenin vakti geliyor. Bu durumda da MVP dediğimiz, yani minimum viable product ya da minimum geçerli ürün de diyebileceğimiz, biz diğer adıyla prototip diyoruz ona. Yani erken aşama prototip olarak da adlandırılabilir. Onu yaparak gerçekten bir prototip ortaya koymanızı isteyeceğiz. Onu yapıp kullanıcı üzerine test ettikten sonra da edindiğiniz doğrulamalarla birlikte acaba tekrar test etmeli misiniz? Yoksa bu başarılı bir doğrulama mı? Onu göreceksiniz platform içinde. En son adımda da artık finansalları ve sunumu hazırlayarak bütün adımları tamamlayacağınız bir süreç bekliyor sizi.
Hemen sadece şunu ekleyeceğim. Girişimci dönüşün içerisinde Goin ekibine ulaşabilecek olduğunuz sağ altta da bir buton var. Oraya tıkladığınız an her türlü adımla ilgili, adımın doldurulmasıyla ilgili, herhangi bir teknik aksaklık yaşarsanız bununla ilgili doğrudan bize ulaşabiliyor olacaksınız. Ve biz de orada hazır bir şekilde aslında ulaşmanızı da bekliyor olacağız. Seve seve yardım etmeye hazırız. Şimdi Kemal Hocam, sizin de hazırladığınız çok değerli içerikler var. Buradaki bütün bu süreci de ciddi bir şekilde besliyor. İsterseniz sizden de oradaki detayları alalım. Katılımcıları neler bekliyor?
Şimdi girişimciye dönüş sırasında tabii yalnız kalmayacaksınız. Atakan'ın da söylediği gibi Sabancı Üniversitesi'nden sadece benim değil, Yusuf Hoca'nın da, Ozan Hoca'nın da birlikte hazırladığı bir 10 modülden oluşan bir eğitim videoları serisi de sizin yanınızda eşlik edecek ve sizi bu süreçte besleyecek bilgi birikimini, yetkinlik setini sizinle paylaşmayı hedefleyen videolarla yol alacağız. Şimdi o 10 eğitim modülünün içeriğine dair kısaca şöyle bir şey yapayım size isterseniz. Bu 10 eğitim modülünün aslına bakarsanız ilk 3 eğitim modülü biraz daha farklı bir amaca da hizmet ediyor. Şimdi dedik ya, inovatif bir bakış açısı bizim bildiğimiz iş mükemmelliyeti temelli, icraya odaklanmış, yıllardır hepimizin sürekli eğitim aldığı şeyden farklı bir bakış açısı. O yüzden bu bakış açısının oturtulabilmesi için ilk 3 eğitim modülümüzde, eğitimleri video serisinde diyeyim, ilk 3 modülde sizin bu bakış açınızı sarsmaya çalışacağız. Temelde inovasyon, yeniye açık olma, eskiden vedalaşmanızı gerektiren bir süreç olduğundan dolayı eskinin, her an eski olacak, bu gelecekte de bu arada eski olacak, eskiden şüphe duymanızı sağlayacak birikimi size aktarmayı hedefliyor. Birinci modülde beyin ve karar. Temelde nasıl öğrendiğimizi, beynin plastikliğini, yani tekrarlarla neden öğrendiğimizi, işte öğrenmenin resmini de göstererek size anlatmaya çalışıyor. Beyin bilimin şimdiye kadarki bulgularını sizinle paylaşıyor. Öte taraftan demin konuştuğumuz o sorumluluk meselesini ve yaratmanın bir cesaret istediğini de siz gene o birinci eğitim modülünde paylaşacağız sizlerle. İkinci eğitim modülü ise insan beyninin kullandığı karar sezgisellerine, davranışsal ekonomi olarak bilinen bir bilim dalına daha çok odaklanılacak. Ve beynimizin sınırlarından, limitlerinden, kullandığı sezgisellerin zaaflarından bahsedilecek. Böylece var olandan şüphe duymanız için gerekli olan cephane sizinle paylaşılmış olacak. Üçüncüsü ise, demiştim yani inovasyon aslında belirsizlik altında karar vermek. Şimdi karar verirken bizim aslında bir spektrum içerisinde bir ucunda işte ferasetin, bilgimizin, beynimizin olduğu, bir ucunda da analitik modellerin, verinin olduğu bir spektrum içerisinde kendimize yol seçmemiz gerekiyor. Üçüncü modülde her iki ucunda sıkıntıları, ferasetin yani insan beyninin sıkıntıları ilk iki modülde sizinle paylaşılmış olacaktı. Analitik yöntemlerin sıkıntılarından da bahsederken dengeli bir çözüm önerilecek. Yani ilk üç modül bu bağlamda aslında sizin davranışsal olarak değişim yolculuğunuzda gerekli olan cephane sizlerle paylaşılmış olacak. Bilimin şimdiye kadar yani psikolojinin, beyin bilimin, hatta endüstri mühendisliği gibi alanların bulguları eşliğinde sizlerden paylaşılacak ve o şüpheyi duymanızın önü açılmış olacak. Arkasından iki tane inovasyon pratiği aslına bakarsanız girişimciye dönüşünün temel adımları, tasarım odaklı düşünme ve yalın girişim. Şimdi bu inovasyon pratiklerinin arka planını oluşturan kuramsal dayanaklar var. Yani pazarda herkesin zıplamayacağı yeni bir ürüne karşı, aralarında farklı davranışsal biçimleri olacağı, yani inovasyonların yayılımının aslında bir süreç aldığını ve farklı farklı katmanlarla karşı karşıya olduğumuzu sizinle o dördüncü modülde paylaşacağız. Ve o modülün içerisinde aynı zamanda daha önceden daha kolay inovasyona açık olan kişilerle genel pazar dediğimizin arasında büyük bir fark olduğunu, bir anlamda kurumsal dünyanın genel pazara yönelik olarak yapmakta olduğu ürün geliştirmenin yerine girişimcilerin, yenilikçilerin, keşifçilerin müşteri geliştirmesi gerektiği kavramları üzerinde durulacak. Sonra işte tasarım odaklı düşünme ve yalın girişimin diğer video serileri, modüller ortaya konulacak. Yani empati nasıl kurulur, buna yönelik çeşitli işte değer önerisi kanvası gibi araçlar, kano modeli, mavi okyanus modeli gibi şeyler 5. modülde sizinle paylaşılacak. İnovasyonun 10 tipi, inovasyonun 10 yüzü gibi inovasyon takımlarının bileşenlerine yönelik olarak inovasyonda kimlerin olması gerektiğine yönelik konular, iş modeli kanvasının da paylaşıldığı 6. modülde. Yaratıcı fikir geliştirme, yani artık ben problemi doğruladım, müşterimi doğruladım, değer önerimi ortaya koydum. Peki o çözümler nasıl bulunuyor? O çözümler nasıl elekten geçiriliyor? Yaratıcı fikir geliştirme, beyin fırtınası, altı düşünen şapka, Kempfer gibi yöntemler 7. modülde paylaşılacak. Sonra yalın girişimin temelleri ve hipotezleme ve prototipleme ve doğrulama. Yani hani bu deneme yanılma cycle'ına yönelik içerik de sizinle 8. ve 9. modülde paylaşılacak. Son modül ise aslına bakarsanız aynen şey gibi, yani inovasyon, yeniye açık olmak, girişimcilik gibi, bu temelde bir değişim yönetimini de gerektiren bir süreçtir. Değişimin yönetimine yönelik olarak çeşitli yönetim bilimleri alanından bildiğimiz bilgi birikimimizde olan reçeteler sizinle 10. modülde paylaşılacak. Sadece bu 10 eğitim modülü olmayacak bu arada Edu tarafından sizinle paylaşılacak olan şey. Her birisi için, yani bu modüllerin her birisini işte 6-7 videodan, her biri 10'ar dakika olan, 8-9 dakika olan 6-7 videodan oluşan toplam 1-1,5 saatlik şeyler olarak, video serileri olarak düşünebilirsiniz. Her bir modülü. Ama bunlarla paralel olarak sizlerle bir de YouTube videoları paylaşılacak. O videolarda da aslında benzer içerikler olacağı gibi tamamlayıcı içerikler de olacak. O YouTube videolarının bundan farkı nedir diye soracak olursanız, bir anlamda bu alanın öncüleriyle sizleri doğrudan tanıştıracağız. onların yani sonuçta hani bu bir bütünlük içerisinde geliştirilmiş video serisi olacak, sizinden Sabancı Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan video serisi. Diğerleri tabii birbirinden bağımsız olacak ama o bağımsızlığın faydalarından bir tanesi de dediğim gibi bütünleyecek, başka bilgilere de açık olacak. Onlar sizinden opsiyonel bir şekilde paylaşılacak. Yani illa izlemek zorunda olduğunuzu düşünmüyoruz da. Ama izleyenlerin izlemeyenlerden farklı bir eğitim programından geçeceklerini de şimdiden söyleyebilirim. Bunların yanı sıra tabii teknoloji webinarları var, ilham verici webinarlar var, podcastler var. Çok zamanınızı alacağız bu eğitim programında sizden. Çok zamanınızı. Ailelerinizden çalacaksınız. Eğer değer veriyorsanız, anlamlı bir iş yaptığınızı düşünüyorsanız seve seve yapacağınız ama ailelerinizden çalacağınız zamanınızı. O yüzden bir yandan eğitiminize devam ederken bir yandan da ailenizden güzel zaman geçirmenizi de sağlayacak şekilde ayrıca filmler de önereceğiz sizlere. Yani ne bileyim, mesela aklıma gelen Inside Out, PK, Remember the Titans falan gibi bu her bir modüle tekabül edecek olan çeşitli filmleri de sizlerle paylaşacağız. O filmleri de izlerken eğitiminizi bir yandan gözeteceğiz, bir yandan da ailenizden hoşça zaman geçirmenizi gözeteceğiz diyebilirim.
Aynen öyle. Hatta yani bu sürecin sonunda gerçi neyse ki hiç kimseden böyle bir şikayet anlamına gelecek şekilde bir şey duymadık ama herkes şunu söyledi. Ya gerçekten bizim beklediğimizin ve tahmin ettiğimizin çok çok ötesinde yoğunluğu olan bir programmış. Hatta Ideation katılımcılarımızdan bir tanesi süreç bittiğinde işte geri bildirim seansları yapıyorduk. Abi nasıl geçti süreç senin için dedik. Abi süreç işte şöyle geçti, böyle geçti, çok güzel anlattı. En sonunda dedi ki bittikten sonra da ya televizyon diye bir şey varmış bunu dedi, hatırladım yani. O ama dedi özlüyorum dedi o yoğunluğumu, şimdi yeniden böyle boş boş televizyon izlemeye döndük, neler yapsam diye de içim içimi yiyor tarzında böyle güzel de yorumları vardı. Hatta geçen senenin özellikle Ideation katılımcıları da müsaitlikleri ölçüsünde tabii ki programda bize eşlik ediyor olacaklar. Onların deneyimleri çok önemli. Burada bir kurum hafızası oluşuyor aslında ve oluşan hafızayı da daha da güçlendirmek çok önemli. Belki önümüzdeki yıl sizler de burada eşlik ediyor olacaksınız. Bu böyle bir aktarım süreci. Şimdi benim birkaç tane notum var sizlerle paylaşmak istediğim. Sonrasında da artık programın sonuna doğru da geldik. En son sözü tekrar Kemal Hoca'ya ve Yavuz'a bırakıyor olacağım. Onlar da size süreçle ilgili tavsiyelerinde bulunacaklar ve son eklemelerini yapıp kapatacağız. Şimdi süreç içerisinde sizlerle tamamlanma oranlarını paylaşacağız. Bu tamamlanma oranları nedir? Sizin webinarlara katılımınız, girişimciye dönüş adımlarını tamamlamanız, oradaki kaçıncı adımda oluşunuz, sizinle paylaşılan programa ne kadar uyumlu gidiyorsunuz, gitmiyorsunuz gibi konuları hem bizlerin hem de sizlerin takip edebilmesi için haftalık olarak paylaşacak olduğumuz tamamlanma oranları var. Burada dashboard'un doğru bir şekilde çalışıyor olması için şu çok önemli. Şirket mailleriyle giriş yapmalısınız. Şirket mailleriyle giriş yapmadığınızda veya bir kere girdiniz ondan sonrasında başka bir maille oraya giriş yaptığınızda, özellikle Vedubox sisteminden ve girişimciye dönüşten bahsediyorum burada. Aynı zamanda webinarlar için de olan sistemde Vedubox üzerinden çalışıyor olacak. Sistem sizin orada olup olmadığınızı takip edemiyor. Dolayısıyla örnek veriyorum, sizin 10. haftanın sonuna geldiğinizde tamamlanma oranınız %82 olması lazım ve siz de bunu karşılıyorken %60'larda gözüküyor olabilirsiniz. Bu durumda sonradan geriye dönüp yapılan işlemler oluyor. Ama açıkçası hem sizin için hem de bizler için birazcık zorlu bir durum oluyor. Basit ve önemli bir ayrıntı. Bunu paylaşmak istiyorum. Vedubox üzerinde geçen seneye göre çok daha sadeleştirilmiş bir arayüz var. Hani dedik ya biz de buradan öğreniyoruz diye. Öğrenimlerimizden bir tanesi bu sadeleştirme oldu. Edu tarafı burada yoğun bir emek sarf etti. İki tane ana kısım var. Birisi eğitimler, diğeri de canlı diye yazan bir sekme var. Bu eğitimlerin içerisinde biraz önce Kemal Hoca'nın da anlattığı gibi eğitimlere giriş yapabiliyor olacaksınız. Canlı kısmında da metodolojik webinarlara ve ilham webinarlarına giriş yapabileceksiniz. Girişimciye dönüş kısmına gelirsek de burada illaki soruların olacaktır. Zaman zaman teknik aksaklıklar yaşıyor olabilirsin. O adımları doldururken bazı konulardan emin olmayabilirsin. Sadece bir ricam var. Lütfen takıldığın noktada bize biraz önce bahsettiğim o sağ alttaki butondan yazman ve bizden yardım istemen. Beraber her şeyi çözebiliriz. Bizimle iletişim halinde olman çok çok önemli. LinkedIn'den, mail üzerinden her yerden iletişime geçebilirsin. Geçen sene yaşadığımız durumlardan bir tanesi de şuydu. Bazı katılımcılarımız bize aslında bununla ilgili kapılar tamamen sonuna kadar açık ama biraz daha programın sonuna doğru yazmak istediler. Veya yazıp yazmamakta da kararsız kalma durumları da oldu. Onlar da keşke en baştan itibaren sizinle temas halinde olsaydım demişti. Kaldı ki bu sene geçen senenin katılımcıları da yanımızda olacak. Dolayısıyla onların da edinmiş olduğu know-how'dan yararlanabiliyor olacaksınız. Bir diğer ricam da girişimciye dönüş üzerinde adımları doldururken lütfen kendinize güveniyor olun. Ve bu güvende hani dedik ya senceler, benceler ve masa başında yaptığımız bu kendi dünyamız için yarattığımız harika sonuçlardan gelmesin. Öğrendiğimiz metotlardan ve sahadan geliyor olsun. Bu zaten sizin için oldukça yeterli oluyor olacak. Önemli olan konulardan bir diğeri de şu. İşte dördüncü haftaya doğru geldiğimizde bir problem seçimi aşaması sizleri bekliyor olacak. Bu problem seçimi bizim ileride geliştirecek olduğumuz bu süreç içerisinde senin geliştirecek olduğun fikrin aslında temellerini atmaya başladın ve böyle bir problem gerçekten var mı yok mu? Varsa da bunlar kimin problemi diye anlamak üzere sahaya çıktığın bir konu olacak, bir mesele olacak. Bunu seçerken de ana iş süreçlerine odaklanıyor olması bekleniliyor. Yani iş dünyasından ve senin işte kendi çalışmakta olduğun iş süreçlerinden, Sabancı topluluğundan böyle tamamen uzak bir konuyu seçmemeni rica ediyoruz. Ama bu da şu demek değil. İlla ki gidip orada üretim hatları ile ilgili donanımsal bir şey mi yapmalıyım? Hayır. Sen orada herhangi bir iş sürecinin geliştirilmesi, müşterilerle olan bir iletişimin iyileştirilmesi, CRM sistemleri, işte oradaki customer success süreçleri veya senin oradaki teknik know-how'unla bulabilecek olduğun pek çok önemli sorun olabilir. Ama böyle illaki deep tech denilebilecek seviyede, çok böyle derin teknolojiye bağlanabilecek olan sorunlar bulmak zorunda değilsin. Bunları da bulabilirsin. Tamamen sana kalmış. Ama bu da altını çizmek istediğimiz önemli bir konu. Onun dışında da bize her zaman ulaşıyor olman çok önemli. Bununla ilgili zaten işte VeduBox üzerinde olan sorunlar için Edu ekibi, hepimiz burada ilk kick-off'ta da olacağız. Ondan sonrasında da oluyor olacağız. Senin maillerini bekliyor olacak ve sana hızlıca geri dönüş yapıyor olacağız. Metodolojik webinarlarla ilgili ve girişimciye dönüş süreciyle ilgili Goin ekibi olarak bizler buradayız. Aynı zamanda topluluk içerisinde holding tarafından da burada yine süreci takip eden ve iletişim kurabilecek olduğum kişiler olacak. Benim temel önemli notlarım bunlar. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman aslında pek çok süreci zaten başarıyla götürmüş ve tamamlamış oluyor olacağız. Programın sonuna gelirken sözü yeniden Yavuz'a ve Kemal Hocam size bırakıyorum. Siz neler eklemek istersiniz?
Ben istersen hemen küçük bir hesap yaparak ne eklemek istediğimi anlatmaya çalışayım. Şunu söyleyeceğim. Sonuna ne diyeceğimi şimdi ben söyleyeyim en iyisi. Yoğun bir program. Özellikle ilk 6 hafta gerçekten çok yoğun. Hesabı da şöyle yapayım sizinle. 7 tane kalemden bahsediyoruz değil mi? Hatta 8 tane kalemden. Girişimciye dönüş adımları var. Ortalama her hafta her adım 2-2,5 saatlik bir emeğinizi gerektiren. Videolar var, eğitim videoları var. Eğitim videoları 1 saat civarında diye düşünüyoruz. Ama şunu söyleyeyim size. Akademide güzel bir laf vardır. Bir şey öğrenmek istiyorsan tekrar et, oku. Daha iyi öğrenmek istiyorsan dersini ver, anlat. Çok daha iyi öğrenmek istiyorsan kitabını yaz. Şimdi birinci modülde zaten sizinle öğrenmenin plastikliğinde paylaşılacak şey şu olacak. Size kimse bir şey öğretemez. Sadece siz öğrenebilirsiniz. Değerli mi görüyorsunuz inovatif zihin yapısını? Sizin sorumluluğunuzda bunun gereğini yapmak. Öğrenmek bir süreçtir. Adım adım canınız yana yana olan bir süreçtir. Ve tekrar tekrar tekrara dayanan bir süreçtir. Neden bunu söyledim? O bir saatlik videoları izleyerek bitmeyecek bu olay. Durduracaksınız, yazacaksınız. Daha iyi öğrenmek isteyenler daha çok yazacak, daha çok durduracak. Bir saatlik videolar belki 2 saatinizi alacak. Muhtemelen en az 2 saatinizi alacak. Bunların yanında YouTube videoları var. Oradaki kişiler de yani önce olan kişiler de emin olun çok yoğun bir şekilde o videolarda konuşuyorlar. Gene durdurarak izleyeceksiniz. Yani bir saatlik YouTube videoları da sizin 2 saatinize mal olacak. Teknoloji webinarları var. İlham webinarları var. Birer buçuk saat desek 3 saatte oradan gidecek. Üzerine podcast var. Newsletter var. 2 saatte film izleyeceksiniz diyoruz. Alttan toplayın, üstten toplayın. En az 16 saatiniz ilk 6 hafta %100. Ondan sonraki haftalarda da muhtemelen sizden talep eden bir programdan karşı karşıyasınız. 16 saat, 8 saatlik 2 iş günü mesaisi demek. Ne kadar zamanınız var ki? Dedim ya, değer veriyorsanız bunun gereğini yapmak durumundasınız. Kimse, yani program şöyle bir şey değil. Hiçbir eğitim öyle bir şey değildir aslında. Hani siz bir şeysiniz, böyle kovasınız, biz yukarıdan su döküyoruz değil aslında. size bir kıvılcım vermeye çalışıyoruz. O kıvılcımı alırsanız 16 saat de yetmeyecek size. Daha başka kaynaklara da yönelmeye başlayacaksınız. Çok zamanınızı istiyoruz ama DC'ne düşündüğümüz bir bakış açısına, DC'ne düşündüğümüz bir yetkinlik kümesine, bilgi birikimine ulaşacağınızı da düşünüyoruz. Ama bu ancak sizin bunların gereğini yapmanızla mümkün olur. Benim vereceğim mesaj bu. Ağır bir program karşınızda. İyi şanslar. Kolay gelin.
Çok güzel söyledin Kemal. Şöyle bağlamak istedim. Bizim verdiğimizi yeterli bulmayan bireylere ihtiyacımız var. Yani bizim verdiğimizin üzerine koyacak, daha fazla araştırma yapacak, webinarda gelip bize sorular soracak bireylere ihtiyacımız var. Ve belki de bu programın yine Kemal'in söylediklerine ek olarak en önemli öğrenimlerinden biri her haftanın görevini o hafta yapmak. Yani ben bu hafta yapmayayım, haftaya onu tamamlarım derseniz orada ipin ucu kaçıyor ve sonrasında toparlamak çok zor oluyor. Çünkü sadece videoları izlediğiniz, tabii ki videoları izleyeceksiniz, tabii ki öğrenimler kazanacaksınız ama bir yandan da yaparak ilerlemeniz bir zaman var. Yani videoyu izledikten sonra bazı şeyleri yapmanız gerekiyor. Gidip müşteriyi bulmanız gerekiyor, gidip onlarla konuşmanız gerekiyor, bir çözüm ortaya koymanız gerekiyor, bunu doğrulamanız gerekiyor. Dolayısıyla eğer ki her haftanın görevini her hafta yapmazsanız bir süre sonra onun ipin ucunu kaçtığını göreceksiniz ve toparlamak sizin için çok daha fazla emek ve zaman gerektiriyor olacak. Bu bir. İkincisi de ilk dönemde en fazla kopuşların yaşadığı yer olan müşteriyi anlama kısmı ile ilgili konuşmak istiyorum ben. Özellikle o müşteriyi anlama tarafında müşteriyle görüşmek, müşteriden geri bildirim almak, özellikle o içgörüleri almak, herhangi bir çözümü onlara anlatmadan sadece problemi ve ihtiyacı anlamaya çalıştığımız kısım genelde ilk çekinilen kısım oluyor. Neden? Çünkü daha önce hiç müşteriyle konuşmadık, daha önce hiç kullanıcı, potansiyel kullanıcıyla böyle bir konuşma yapmadık. Durup dururken sokakta ya da bir kafede birisini çevirip ona bir şey sormadık. Çok haklısınız ama ben de sormamıştım. Fakat hiç aklınızın bile alamayacağı farklı ortamlarda çok farklı insanlarla görüşme yaptım. Bu zamana kadar kaç görüşme yapmışımdır gerçekten söylemem çok zor. Ama beni reddeden insanların sayısı maksimum 10 diyebilirim. Neden? Çünkü insanımız yardımcı olmayı her zaman seviyor. Ve siz zaten şirketinize dair bazı problemlere çözüm geliştirmek istediğiniz için de asıl o acıyı yaşayan büyük ihtimalle şirketinizin içindeki bireyler, kullanıcılar ya da şirketinizin birebir doğrudan müşteriler olan kişiler oluyor olacak. Dolayısıyla erişiminiz de kolay. O yüzden lütfen o müşteriyi anlama, müşterinin problemini doğrulama kısmını yılmadan yapmaya çalışın, deneyin. Bir de o ilk denediğinizde yani ilk müşteriyle görüştüğünüzde o zorluk sihiri, o üzerinizde olan o sihir bir anda dağılıveriyor. Neden? Çünkü diyorsunuz ki aslında o kadar kötü bir şey değilmiş ya. Yani bu müşteriyle konuşmak aslında iyi bir şeymiş. Hatta ötesinde bedavaya bana benim odaklandığım problemle ilgili içgörüler veriyorlar. Ya ne kadar muhteşem bir şey diyeceğinizi düşünüyorum. En azından hep böyle oldu. Ben de hep öyle düşündüm. O yüzden o müşteri kısmını da lütfen zamanında yapın ve gerçekten layığıyla yapın. Eğer bunu yapabilirseniz, o müşteriyi doğrulama kısmını iyi yapabilirseniz, günlük iş yapış biçiminizde de bazı farklılıklar keşfedeceksiniz. Yani klasik iş yapış biçimimizde aklımıza bir fikir gelir. Gidip yöneticimize anlatırız. Yöneticimiz beğenmezse yapmayız, beğenirse yaparız. Şimdi artık böyle olmayacak. Aklınıza bir fikir geldiğinde ya da bir problem geldiğinde yöneticinize değil, müşterinize soruyor olacaksınız. Müşterinizden eğer doğrulama alırsanız, o zaman gidip yöneticinize anlatacaksınız ve yöneticiniz zaten buna hayır deme şansı olmayacak. Neden? Zaten müşteri tarafından doğrulanmış bir problem. Dolayısıyla bunu o da yapmak isteyecek eğer hani başarılı olmak istiyorsa. O yüzden bu iki temel nokta. Bir, tekrarlamak gerekirse o haftanın görevini o haftada yapmak. İki, beşinci adımlarda, altıncı adımlarda özellikle müşteriyle görüşme adımlarında lütfen kopmayın. Orada sıkı sıkıya sarılın ve müşteriden içgörüleri alın derim.
Valla süper. İkinci sezonun ilk bölümünün de artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten heyecanlıyız. Neden heyecanlıyız? Zaten daha öncesinde bu süreci bir yaşadık ve her şeyi de gözlemleme ve deneyimleme fırsatımız olduğu için o sürecin sonunda süreç boyunca ya gerçekten çok yoğun, çok yoruldum vesaire gibi şeyler söyleyen, bu tarz durumları yaşayan gayet de haklı bir şekilde olan bütün katılımcıların sürecin sonunda ki o heyecanını, o mutluluğunu, o ya evet başardık ve ben bunu sürecin içerisindeyken bile takım arkadaşlarımla uygulamaya başladım ve onların da çok ilgisini çekti. Onlar da çok heyecanlandı. Ve yaptığımız işlerin de aslında çok daha verimli bir hale geldiğini gördük gibi böyle çok güzel çıktılar da gördük. Son olarak ben de şunu bir daha vurgulamak istiyorum. Sürecin başlangıcı tamamen bireysel olarak giden, kişinin kendi motivasyonuyla ilerleyen bir süreç. İkinci tarafta ideation'a seçilme durumu söz konusu olduğunda orada bir takımlaşma oluyor ve o takımlaşmaya geçiş, ideation'a geçiş süreci içinde tüm bu işin birinci kısmında yapmış olduğunuz çalışmaları inceliyoruz. Sizlerden iş fikrinizi anlattığınız, tabii ki sadece iş fikrinizi değil, biraz önce tekrar tekrar konuşuldu, bir daha üstünden geçmek istemiyorum ama ne kadar saha görüşmesi yaptınız, ne gibi içgörüler topladınız, ortaya koymuş olduğunuz fikir aslında nereye dayanıyor, bu işin ne kadarlık bir pazarı var gibi gibi bunları ayrıntılı bir şekilde konuşuyor olacağız. Aslında böyle küçük ölçekli bir yatırımcı sunumu yapıyor oluyorsunuz ve onun ardından da seçilenlerle ideation'a geçiyoruz. Orada da farklı meseleler belirleniyor. Bunlar aynı zamanda Sabancı toplumun aslında stratejik olarak da gündemine almış olduğu konular. Burada da yalnızca işin fikir geliştirme ve işte bir probleme dayandırma saha görüşmeleri tarafı değil. Bir yandan da işin MVP'sinin, prototipinin hazırlanması. Yani acaba sahada nasıl bir karşılık alacak? Bunun da ölçümlemesinin yapıldığı bir süreç var. Gerçekten uçtuğumca çok dolu ama süreci başarıyla bitirdikten sonra da o doluluğu, o yeni yetkinlikleri de buram buram böyle hissettiğiniz, yeni kaslar kazanacak olduğunuz harika bir süreç oluyor. Lütfen şunu unutmayın. Hepimiz her zaman yanınızdayız. Dolayısıyla beraberiz. Çok keyifli, güzel bir süreç. Bunu bekliyor olacak. Bizleri, hepimizi bekliyor. Hocam, Yavuz, sizin var mı son eklemek istediğiniz bir şey?
Yok, çok teşekkür ediyorum. Nişanslar tekrar dileyim arkadaşlara. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Daha zaten aileden birisi olacağım gibi gözüküyor. Bunun için çok kez karşılaşacağız. Görüşmek dileğiyle.
Evet, Kemal'in dediği gibi bu önümüzdeki haftalarda sesimize bayağı aşina olacaksınız diye düşünüyorum. Ben ufak sadece bir şey söyleyeceğim. Size verilen bu fırsatın sonuna kadar faydasını almaya çalışın lütfen. Ben Sabancı'dayken böyle bir program yoktu. O yüzden bence şanslısınız ve bunun değerini bilmenizi rica ediyorum bir arkadaşınız olarak. Bir diğeri de lütfen tekrarlayacağım ama hafta hafta görevleri yapıp lütfen ertelemeyin ve webinarlara katılıp İstediğiniz soruyu sorun. Onun da faydasını lütfen almaya çalışın. Çünkü hem metodolojik webinarlar hem de ilham verici webinarlarımız olacak. Lütfen mümkün olduğu kadar katılıp haftalık görevleri ertelemeyin derim. Şimdiden herkese eğlenceli bir süreç diliyorum.
Ben de ayrıca size tekrar teşekkür ediyorum sevgili Yavuz ve Kemal Hocam. Sizlerle sohbet etmek büyük bir keyif. Geçen sezonun da başına beraber başlamıştık. Dileyen arkadaşlar orayı da dinleyebilirler. Aynı konuklar, aynı kişiler, aynı moderatör olmasına rağmen bizim buradaki içeriğimiz bile değişti arkadaşlar. Gerçekten öğrenip uygulama konusunda çok ciddiyiz. Ve sizler de bunu kazanıyor olacaksınız. Sözü daha fazla uzatmayayım. Dilerim ki faydalı bir bölüm olmuştur. Bu içerikten de sorularınız varsa lütfen bize ulaşın, yazın, konuşalım ve o soruları da cevaplayalım. Gelecek bölümde görüşene dek lütfen kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere diyorum.
Görüşürüz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.